Ayrım 15.
Stressiz bir yaşamım var. Öğretmenliği bıraktım. Malikanem yok. İdare etmek zorunda olduğum bir evim, emredecek uşaklarım, kavga edeceğim bir karım, yetiştireceğim çocuklarım yok. Az bir aylıkla yaşayıp müsriflik etmiyorum. Kimseye karşı yükümlü değilim. Yaşamımdaki stresi minimuma indirdim. Bundan daha aşağı seviyeye inemez. Daha nasıl azaltılabilir? Daha aşağı seviyeye inemeyeceğine katılmıyorum Profesör Nietzsche. Üzerinde durmak istediğimde asıl bu sorun zaten. Bakınız. Unutmayın diye araya girdi Nietzsche. Kalıtım yoluyla geçen son derece hassas bir sinir sistemim var. Bunu müzik ve resme karşı aşırı duyarlı olmamdan biliyorum. Carmen'i ilk kez dinlediğimde beynimdeki bütün sinir hücreleri ayağa kalktı. Bütün sinir sistemim alev alev yandı. Aynı nedenle hava ve basınçtaki en ufak değişikliğe bile çok fazla tepki veriyorum. Ama diyerek itiraz etti Breuer. Sinir hücrelerindeki bu aşırı hassasiyet bünyeden kaynaklanmayabilir. Bunun kendisi de diğer kaynaklardan gelen stresin bir işlevi olabilir. Nietzsche, Breuer'e önemli bir noktayı kaçırmış olduğunu gösterir gibi başını hızlı hızlı sallayarak "Hayır, hayır" diye karşı çıktı. Bendeki sizin deyişinizle bu aşırı hassasiyet istenmeyen bir koşul değil ki. Çalışabilmem için böyle olmam gerekli. Hassas olmayı ben istiyorum. İçimdeki yaşadığım hiçbir parçanın benden ayrılmasını istemiyorum. Ve eğer bu içgörülerinin bedeli gerilim ise ne yapalım? Öyle olsun. Bu bedeli ödeyebilecek kadar zenginim. Breuer cevap vermedi. Bu kadar katı ve çabuk bir karşılık alacağını ummuyordu. Daha tedavi önerisine bile geçememişti ama başlatmak istediği argüman daha başlamadan sezilmiş ve bertaraf edilmişti. Sessizce güçlerini istediği yöne sevk etmenin bir yolunu aramaya başladı. Nietzsche devam etti. Kitaplarımı gördünüz. Yazılarımdaki başarının zekamdan ya da aldığım eğitimden kaynaklanmadığını anlamışsınızdır. Bu başarı, sürüler halinde yaşamanın getirdiği rahatlıktan, kendimi bilerek ve isteyerek uzaklaştırmamdan, kötü ve güçlü eğilimlerle yüz yüze gelme cesaretini gösterebilmemden kaynaklandı. Araştırma ve bilim önce inançsızlıkla başlar. Ancak inançsızlık başlı başına strestir. Yalnızca güçlüler buna dayanabilir. Bir düşünürün sorması gereken asıl soru nedir biliyor musunuz? Cevabı beklemeden devam etti. Asıl soru şudur. Gerçeğin ne kadarına dayanabilirim? Sizin stresi dağıtmak ve sakin bir yaşam sürmek isteyen hastalarınıza uygun bir meslek değildir bu. Breuer'in bu cevaba verecek bir karşılığı yoktu. Freud'un stratejisi parçalanmıştı. Yaklaşımın bu stresin dağıtılması yönünde olsun demişti. Oysa karşısındaki hasta yaşamına şekil veren eserlerin, yani kendisini hayatta tutan tek şeyin strese ihtiyacı olduğunda ısrar ediyordu. Breuer doğruldu ve tıbbi otorite meselesine dönmeye karar verdi. İçinde bulunduğunuz çıkmazı çok iyi anladığımı belirtmeliyim Profesör Nietzsche. Ama bir de beni dinleyin. Hem daha az acı çekip hem de felsefi sorgulamalarınıza devam edebilmenizin bir yolu olmalı. Bunu anlayabilirsiniz. Sizin durumunuz üzerinde çok düşündüm. Yıllardır migren konusunda klinik deneyimimle pek çok hastaya yardımcı oldum. Size de yardım edebileceğime inanıyorum. Lütfen tedavi planımı anlatmama izin verin. Nietzsche başıyla onayladı ve koltuğuna yaslandı. Breuer onun kendisini güven içinde hissettiğini ve kurduğu barikatın ardından dimdik ayakta ona baktığını hayal etti. Sizi gözlem ve tedavi altına alabilmemiz için Viyana'daki Luzon kliniğine yatmanızı önereceğim. Bu uygulamaya girmemizin belli faydaları var. Örneğin yeni migren ilaçlarından bazılarıyla sistematik bir deneme uygulama imkanımız olur. Kartlarınızdan gördüğüm kadarıyla ergotamini hiç denememişsiniz. Bu ilaç migrene karşı bizi çok ümitlendiren yepyeni bir ilaç. Ama bazı önlemler almayı da gerektiriyor. Migren ağrısının başladığı anda hemen alınması gerekiyor. Ayrıca eğer yanlış kullanılırsa ciddi yan etkiler doğuruyor. Ben bu ilacı kullanırken hastanın hastanede müşahede altına alınmasını ve uygun doz verildiğinden emin olmayı tercih ederim. Böyle bir gözlem migreni ortaya çıkaran neden konusunda da bize değerli bilgiler verebilir. Sizin kendi durumunuzla ilgili çok keskin bir gözlemci olduğunuzu görüyorum. Ama yine de eğitimli profesyonellerin gözlemi altında olmanın da birçok yararı vardır. Hastalarımı her zaman Luzon'a alırım diye aceleyle devam etti Breuer. Sözünün kesilmesine fırsat vermeyecekti. Çok rahat ve güzel işletilen bir yer. Yeni müdür ona yepyeni bir çehre kazandırdı. Örneğin suları bile Baden-Baden'den getirtiyor. Dahası muayenehaneme de yakın olduğu için sizi pazar hariç her gün ziyarete gelebilirim. Ve ikimiz birlikte yaşamınızdaki stresin kaynaklarını araştırırız. Nietzsche yavaşça ama kararlı bir şekilde başını iki yana sallıyordu. Neye itiraz ettiğinizi diye devam etti Breuer. Bırakın ben anlatayım. Az önce söylediğiniz gibi stres sizin işinizin ve üzerine aldığınız misyonun o kadar ayrılmaz bir parçası ki bunun kökünü kazımak mümkün olsa bile bu prosedüre girmek istemiyorsunuz. Doğru anlamış mıyım? Nietzsche evet anlamında başını salladı. Breuer onun gözlerinde merak kıvılcımları gördüğü için çok memnundu. İyi, iyi diye düşündü. Profesör stres hakkında en son sözü söylediğini sanıyordu. Hala bu enkazın üzerinde yürümem onu çok şaşırttı. Klinik deneyimlerim bana gerilimin pek çok kaynağı olabileceğini öğretti. Öyle ki bunlar bir insanın aklının alabileceğinin de ötesinde ve açığa çıkarılmaları tarafsız bir rehber gerektiriyor. Peki nedir o gerilim kaynakları Dr. Breuer? Az önce konuşurken migren nöbetlerinin öncesi ve sonrasında günlük tutup tutmadığınızı sorduğum noktada sizi günlük tutmaktan alıkoyan bazı rahatsız edici ve ciddi olaylar olduğundan söz etmiştiniz. Kanımca bu olaylar, gerçi hala bunlara bir açıklık getirmediniz, hakkında konuşarak stres kaynağını dağıtabiliriz. Ben bu olayları zaten arkamda bıraktığımı anlatmıştım Dr. Breuer dedi Nietzsche kesin bir tavırla. Ama Breuer ısrar etti. Başka streslerin olduğu da kesin. Örneğin, çarşamba günü yakın zamanlarda bir ihanete uğradığınızı söylemiştiniz. Belli ki bu ihanet strese yol açmış. Angst karşısında bağışıklığı olan bir tek insanoğlu bile yoktur. Bu yüzden bozulan bir dostluğun verdiği acıdan kimse kaçamaz. Açık konuşmak gerekirse Profesör Nietzsche, doktorunuz olarak çizdiğiniz günlük yaşam tablosu çok ilgimi çekti. Böyle bir yalnızlığa kim dayanabilir? Daha önce karınızın, çocuklarınızın ve iş arkadaşlarınızın olmamasını, yaşamınızı stresten arındırmanızın birer göstergesi olarak sunmuştunuz. Ama ben farklı düşünüyorum. Böyle tam inzivaya çekilmek stresi ortadan kaldırmaz. Aksine bunun kendisi başlı başına bir strestir. Yalnızlık, hastalıkların üreyebileceği en uygun ortamdır. Nietzsche sertçe başını salladı. Size katılmadığımı söylememe izin verin Dr. Breuer. Büyük düşünürler kendi çevrelerini kendileri seçerler. Kendileri düşünürler. Sürülerin yaşam tarzı tarafından engellenmeyi istemezler. Toreau'ya, Spinoza'ya ya da Saint Jerome, Saint Francis ya da Buda gibi din düşünürlerine bir bakın. Toreau'yu tanımıyorum ama diğerleri acaba mükemmel zihin sağlığına örnek mi teşkil ediyorlar? Üstelik Breuer burada tartışmanın şiddetini azaltabileceğini düşünerek iyice gülümsedi. Destek almak için din büyüklerine sığınıyorsanız argümanınız ciddi bir sıkıntı içinde demektir. Nietzsche bundan hoşlanmamıştı. Doktor Breuer, benim adıma gösterdiğiniz çabalar için size minnettarım ve bu görüşme bana zaten bazı yararlar sağladı. Migren konusunda verdiğiniz bilgi benim için son derece değerli. Ancak kliniğe gitme öneriniz bana göre değil. Kaplıcalarda zaten daha önce de uzun süre kalmıştım. St. Maurice'de, Hex'de, Stenienabad'da haftalarca kaldım. Hiçbiri de zerre kadar işe yaramadı. Breuer direniyordu. Profesör Nietzsche, Luzon kliniğinde uyguladığımız tedavinin Avrupa'daki kaplıcalardan tamamen farklı olduğunu anlamalısınız. Baden-Baden sularından söz ettiğime bile pişmanım. Bunlar benim gözlemim altında size Luzon'da verileceklerin yalnızca binde birini oluşturuyor. Doktor Breuer, siz ve kliniğiniz başka bir yerde olsaydınız önerinizi ciddi bir şekilde değerlendirirdim. Örneğin Tunus'ta, Sicilya'da, hatta Rapallo'da. Ama Viyana kışları sinir sistemimin kabul edemeyeceği bir yer. Buradan çıkacağımı sanmam. Breuer, Paul Rie ile birlikte üçünün Viyana'da yaşamaları konusunda Lou Salome'nin getirdiği teklife Nietzsche'nin itiraz etmemiş olduğunu bilmesine rağmen tabii ki bu bilgiyi kullanamayacağının da farkındaydı. Ama yine de vereceği çok iyi bir karşılığı vardı. Fakat Profesör Nietzsche, siz tam benim dediğime geliyorsunuz aslında. Sizi Sardunya ya da Tunus'taki bir kliniğe yatırsak ve bir ay boyunca hiç migren ağrısı yaşamasanız, tedavide hiçbir yere gelememiş olacağız. Tıbbi sorgulamanın felsefi sorgulamadan hiçbir farkı yoktur. Riski göze almak zorundayız. Luzon'da bizim gözlemimiz altında olduğunuz zaman yaşayacağınız bir migren ağrısı, panik nedeni değil bir nimet olacak. Durumunuzun nedenini ve tedavisini bulabileceğimiz bir hazine. İstediğiniz her an yanınızda olacağım ve ergotamin ya da nitrogliserin ile baş ağrısını keseceğim konusunda sizi temin ederim. Hör Breuer bu noktada sustu. Verdiği karşılığın çok güçlü olduğunu biliyordu. Ne kadar keyif aldığını göstermemeye çalıştı. Nietzsche cevap vermeden önce yutkundu. Yaptığınız değerlendirme çok iyi Doktor Breuer. Mamafi bu önerinizi kabul etmek benim için imkansız. Planınıza ve tedavi için getirdiğiniz formülasyona yaptığım itiraz çok derin ve çok temel bir noktadan kaynaklanıyor. Ama bunun dışında bir de dünyevi bir üstünlüğe sahip engel var ki o da para. Mali durumla en iyi olduğu koşullarda bile bir aylık tıbbi bakımı karşılayamam. Şu anda buna imkan yok. Ah Profesör Nietzsche, yaşamınız ve bedeninizin en gizli yönleri hakkında bu kadar soru sormama rağmen pek çok doktorun yaptığı gibi mali durumunuz konusunda konuşmaktan kaçınmam sizce garip değil mi? Gereksiz yere tedbirli davranmışsınız Doktor Breuer. Mali durumum hakkında konuşmaktan kaçınmam. Benim için para çok şey ifade etmez. Yeter ki çalışmalarımı devam ettirmeye yetecek kadar param olsun. Sade bir yaşam sürüyorum. Birkaç kitabı saymazsak yalnızca var olabilmem için gerekenin dışında paraya hiç ihtiyacım yok. 3 yıl önce Basel'daki işimden istifa ettiğimde üniversite bana ufak bir aylık bağladı. İşte bütün param o. Başka hiçbir gelir kaynağım yok. Ne babamdan kalan bir yer, ne de bir hamiden gelen para. Size de söylediğim gibi yazılarımdan da bir kuruş kazanmıyorum. 2 yıl önce Basel Üniversitesi aylığımın biraz artmasına karar verdi. Sanırım verdikleri ilk aylıklar oradan gitmem için. İkinci artış da uzak kalmam içindi. Nietzsche elini cebine sokarak bir mektup çıkardı. Bu aylığın ömür boyu olacağını varsaymıştım hep. Fakat bu sabah Overbeck bana ablamdan gelen bir mektup ulaştırdı. Bu mektupta aylığımın tehlikede olduğu yazılı. Sebep nedir Profesör Nietzsche? Ablamın hoşlanmadığı biri bana iftiralar atıyor. Şu anda bunların ne kadarının doğru olduğunu bilmiyorum. Ablam her zaman olduğu gibi abartıyor da olabilir. Her ne olursa olsun asıl mesele şu anda büyük bir mali sorumluluk altına giremeyeceğim. Breuer, Nietzsche'nin yaptığı bu itiraz karşısında hem rahatlamış hem de keyiflenmişti. Bu aşılması çok kolay bir engeldi. Profesör Nietzsche, ikimiz de para için aynı şekilde düşünüyoruz. Ben de sizin gibi paraya asla duygusal bir önem yüklemedim. Mamafi, benim içinde bulunduğum koşullar tamamen rastlantı eseri olarak sizinkinden biraz farklı. Babanız size bir mülk bırakacak kadar yaşasaydı, bugün sizin de bir geliriniz olacaktı. Son derece iyi bir İbranice hocası olan babam, bana yalnızca ufak bir mülk bırakmasına rağmen Viyana'daki en varlıklı Yahudi ailesinin kızıyla evlenmemi sağladı. Her iki aile de bundan memnun oldu. Külliyatlı miktarda bir drahomayla geleceği parlak bir tıp bilgini değiş tokuş edildi. Tüm bunlar, Profesör Nietzsche, sizin mali engel dediğiniz şeyin aslında engel olmadığı anlamına geliyor. Karımın ailesi, Altmanlar, Luzon'daki iki yatağı gerektiğinde kullanmak üzere tamamen benim şahsıma bıraktılar. Bundan dolayı ne benim yapacağım hizmetlere ücret ödeyecek ne de hastane masrafı vereceksiniz. Her görüşmemizden ben daha zengin çıkıyorum. O halde mesele yok. Her şeyi hallettik. Luzon'a haber vereyim. Girişinizi bugünden yaptıralım mı? Hiç de her şey halledilmiş değildi. Nietzsche uzun bir süre gözleri kapalı oturduğu yerde kaldı. Sonra birden gözlerini açtı ve kararlı bir sesle "Doktor Breuer, benim için değerli zamanınızı yeterince harcadınız. Teklifiniz oldukça cömert. Bunu hiç unutmayacağım. Ama kabul edemem. Yani oraya gitmeyeceğim. Bilinen nedenlerin ötesinde başka nedenleri de var." Kararı kesindi. Daha fazla açıklama yapmaya niyetli görünmüyordu. Çantasının klipslerini kapatarak kalkmaya hazırlandı. Breuer hayret içindeydi. Bu görüşme mesleki bir görüşmeden çok satranç yarışmasına benzemeye başlamıştı. Bir hamle yapmış, planını kurmuş ama Nietzsche anında karşı atakta bulunmuştu. İtirazlarına karşılık vermiş ama bu kez de Nietzsche'nin yeni bir itirazına göğüs germek zorunda kalmıştı. Bunun bir sonu yok muydu? Ama eski kurtlardan olan Doktor Breuer genellikle başarıya ulaşan yeni bir taktiğe geçti. Profesör Nietzsche, lütfen bir an için benim danışmanım olun. Sizden ilginç bir durum hakkındaki görüşlerinizi rica edeceğim. Belki siz bana yardımcı olabilirsiniz. Bir süredir gerçekten çok kötü durumda olan bir hasta ile karşılaştım. 3 günde bir bile az çok sağlıklı olabildiği için mutlu oluyor. Ondan sonra bir tıp uzmanına danışmak için çok uzun ve yorucu bir yolculuğu göze alıyor. Bu uzman görevini ustaca uygulamaya koyuluyor. Hastayı muayene ediyor, doğru bir teşhis koyuyor. Hasta ve hekimi karşılıklı saygı içinde dostluk kuruyorlar. Daha sonra bu hekim tamamıyla güven duyduğu kapsamlı bir tedavi planı öneriyor. Ancak hastası bu tedavi planına nedense hiç ilgi göstermiyor. Merak bile etmiyor. Üstelik anında reddediyor ve mazeret üstüne mazeret çıkarıyor. Bu sırrı çözmeme yardım eder misiniz? Nietzsche'nin gözleri kocaman oldu. Breuer'in bu tuhaf gambitinden etkilenmiş görünse de hiçbir karşılıkta bulunmadı. Breuer ısrarlıydı. Belki de bu bilmeceyi baştan ele almalıyız. Tedaviyi istemeyen bu hasta neden kalkıp da bu doktora gelsin? Ben buraya dostlarımın ağır baskıları nedeniyle geldim, Breuer, hastasının bu küçük oyunun içine giremeyişine bozulmuştu. Her ne kadar Nietzsche yazılarında ustaca nükteler yapıp kahkahayı yüceltse de Herr Profesör'ün oyun oynamaktan pek hoşlanmadığı açıktı. Basel'deki dostlarınız mı? Evet, Profesör Overbeck ve eşi yakınımdırlar. Ayrıca Cenova'daki iyi bir dostum da buna dahil. Arkadaşlarımın sayısı çok kabarık değildir. Göçebe yaşamım yüzünden olsa gerek. Bu dostlarımın hepsinin benim çare aramam gerektiği konusunda gösterdikleri çaba ilgiye değerdi. Ağız birliği yapmış gibi hepsinin Doktor Breuer adını vermesi de aynı derecede ilginçti. Breuer, Lou Salome'nin bu işte parmağı olduğunu biliyordu. "Tabii," dedi. "Gösterdikleri ilgi tıbbi durumunuzun ciddiyetinden kaynaklanmış olmalı. Belki de mektuplarımda hastalığımı sık sık anlatmamda. Ama bundan söz etmeniz sizin kendi ilginizi de yansıtıyor olmalı. Yoksa neden onlara böyle mektuplar yazasınız? İlgi uyandırmak için değil herhalde, ya da acındırmak için." İyi bir hamle, şah. Breuer çok sevinmişti. Nietzsche gerilemek zorunda kalmıştı. "Kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var. Bu dostluğa karşılık olarak endişelerini hafifletmek için elimden geleni yapmalıyım diye düşündüm. İşte muayenehanenize gelişimin sebebi bu." Breuer elindeki avantajla baskı uygulamaya karar verdi. Daha cesur bir hamle yaptı. "Yani kendinizle hiç ilgilenmiyorsunuz ha? İmkansız. Yılda 200 günden fazla bir şey yapamadan ceza çeker gibi yaşamak. Migren krizinin ortasındayken çekilen acının birazını bile hafifletmek için her şeyi göze alan hastalar tanıdım." Mükemmel. Satranç tahtası üzerinde bir hamlenin daha işi bitmişti. Bakalım rakibi taşını ne tarafa götürecekti. Breuer merak içindeydi. Görünüşe göre artık başka taşlarla hamle yapması gerektiğini gören Nietzsche, dikkatini yine tahtanın ortasına yöneltti. "Benim için çok şey söylediler. Filozof, psikolog, putperest, tahrikçi, deccal dediler. Hatta bana hiç de hoş sayılamayacak adlar takanlar bile oldu. Ama ben kendime bilim adamı demeyi tercih ediyorum. Çünkü benim felsefe yöntemimi belirleyen özellik, bütün bilim yöntemlerinde olduğu gibi inanmamaktır."